Ayrım 9, Ötekiler Günü, Tekin Şener, sayfa 109. Son topluluk formu millet. Beraber yaşamak ve bir topluluğa ait olmak insan için zaruretten öte bir varoluş ya da var ediliş meselesidir. Bir bütünün parçası olmak ve kendi varlığını bütüne nispetle tanımak insan olmanın trajik sonuçlarından biridir. İnsan yumağındaki çözülmez düğümlerden biri, parça ile bütün arasındaki sürgüt gerilimdir. Benliğin kazanıldığı topluluk ile oluş halindeki benlik arasında dinamik bir alanda yaşar insan. Nizami ve gayri nizami temayüllerini bir arada tahakkuk ettirir. Ben, bizim parçası, biz ise benin uzantısıdır. İkisini birlikte yaşatmak, aralarında bir denge kurmak, insan olabilmek ya da insan kalabilmek yolunda ağır bir imtihandır. Biz denilen bütünün yapısı, şekli, mahiyeti sürekli bir değişme halindedir. İnsanları bir arada tutan maddi ve manevi bağlar gibi insan topluluklarının teşekkülü ve organizması da sürekli yenilenir. Toplum hayatının taşıyıcı iskeleti olan kurumsal iktidar ağı ve birlikte yaşamanın tutkalı olan değerler kümesi en basitinden en giriftine tüm insan toplumlarında mevcuttur. İnsan cemiyetini içgüdüye dayalı bir sürüden ayıran da iktidar ilişkilerinin kuşattığı içtimai düzen ve ortak inanca istinad eden meşrulaştırıcı değerlerdir. Bir arada yaşamaya yazgılı insanın oluşturduğu her toplum politiktir ve her insan cemiyeti kendi ürettiği kültür ortamında varlığını devam ettirir. İşin içine kültür girince artık genellemeleri bir kenara bırakmak gerekir. Zira kültür sabitelerin önceden belirlenmiş insan doğasının değil, insan zihninin yaratıcı dinamizminin eseridir. Kültür üreten bir politik toplumda biz şuuru gelişir. Somut, objektif, fiziki şartlar altında verilen hayatta kalma mücadelesinin soyut, sübjektif ve moral karşılığı olan kültür, insan toplumlarına bir dil, bir isim ve bir kimlik sağlar. Biz sizden veya onlardan tamamen ayrılır. Kendi ismi ve kimliği olan klanlar, boylar, aşiretler, siteler, kavimler, cemaatler, geçim, şeref, iktidar gibi çeşitli saiklerle düşmanca veya dostça karşı karşıya gelir. Tarihin manivelalarından birisi de bizi var kılma ve hakim kılma mücadelesidir. Biz mücadelesinin öznesi olan insan topluluklarının niteliği tarihseldir. Tarihi şartların geçici etkisi altında oluşan topluluk formları şartlarla birlikte değişir, yenilenir. İsim ve kimlik sahibi topluluklar ve onların organizasyon şekilleri kendi zamanlarında var olurlar. Zamanın bozucu, değiştirici tesiri altında ya da başka bir şeye dönüşürler ya da kaybolur giderler. Tarihin seyir defterinde sayısız isim ve toplum teşekkülü kayıtlıdır. Bunlar insanlığın maşeri hafızasında derin veya silik izler bırakarak zamanlarını tamamlamışlardır. Şimdiki zaman ise milletler çağıdır. Millet denilen içtimai birlik ve onun siyasi mihveri durumundaki ulus devlet hali hazırda hükümlerini icra etmektedir. İnsanlar millet çatısı altında yaşamakta, savaşmakta, barışmakta, isyan etmekte, rekabet etmekte, ittifak kurmaktadır. Tek tek insanlar içine doğdukları milletin sunduğu dil, anlam kalıpları ve değer sistemi içinde yetişmekte, benini bunlarla beslenerek ve onları aşarak yaşatmaya çalışmaktadır. Kişiler milletin hayırlı ya da hayırsız evlatları, yaramaz ya da uysal çocukları, şuurlu ya da şuursuz vatandaşları olarak bütüne katılırlar. Modern çağlarda yavaş yavaş oluşan millet formasyonu, önceki topluluk şekillenmelerinden keskin bir kopuşla derin hatlarla ayrılır. Bu kopuşun altında büyük ölçüde modernitenin sağladığı zihinsel ve maddi arka plan yer alır. Kendi varlığını ezelden ebede uzanan çizgide muhkem bir yere sabitleyerek aşikar ve payidar kılmaya çabalayan bir bütüncül akıl millet fikrini inşa etmiştir. Böyle bir aklın zuhuru ancak modernizmin doğduğu zamanda ve coğrafyada mümkün olmuştur. Sanayileşme, kentleşme, burjuva devrimciliği, merkezi bürokrasinin temayüzü gibi bu çağa ait gelişmeler ise millet realitesinin maddi zeminini oluşturmuştur. 200 yıl boyunca dalga dalga tüm dünyaya yayılan milli devletler ve milletler, farklı şartlar ve tesirler altında oluşan çeşitli versiyonlarıyla günümüze ulaşmıştır. Bir fikir ve bir gerçek olarak millet kendisini teşkil eden insanların toplamından daha fazla bir şeydir. Kuşatıcılığı geçmişe ve geleceğe uzanır. Ben için şimdiki zamanı aşan kuvvetli bir aidiyet sunar. Uğruna yaşanması veya ölünmesi gereken, yüceltilmiş bir hanedanda temsil edilen kutsal bir birlik değil, muhteşem bir maziden gelip yüksek bir geleceğe uzanan değer yüklü bir bütündür. Görünüşte de olsa herkes oyuna katılır. Hakimiyetin kaynağı ve sahibi olan milletin her çeşit üyesi eşit derecede hakimdir. Ben için teorik bir eşitlik ve hükümranlık içerir millet fikri. Bununla birlikte gücün biz içinde nasıl dağılacağı, milli menfaatleri kimin tayin edeceği, kararları kimin vereceği gibi iktidarın doğasına dair hususlar siyasi rekabet ve çatışmanın konusudur. Bu konulardaki teori her zaman pratiği takip etmiştir. Zorlu iktidar oyunu millet durumunda yeni bir siyasi, sosyolojik ve hukuki çerçeve içinde devam eder. İktidar oyunu ya da hayatta kalma kavgası, sömürülmemek, hür ve müstakil kalmak, kendi düzenini dünyaya dayatmak, pazarlara ve ham madde kaynaklarına ulaşmak vesair amillerle kızışan hayat sahası kavgasının öznesi artık millet devletlerdir. Kişiler içinde kaldıkları millet çerçevesinde seferber olurlar bu kavgaya. Çerçevenin içinde de fertler, zümreler, sınıflar arasında ayrı bir iktidar veya varlık mücadelesi devam eder. İç savaşlar, devrimler, siyasi katılma talepleri, gündelik siyasi manevralar içeride süren iktidar mücadelesinin tezahürleri arasındadır. Millet standartlar ve ölçüler üreten, bunları kendi bünyesinde etkin kılabilen bir çerçevedir. Eğitim, hukuk, pazar ilişkileri alanlarında net standartlar belirlenir. Bunların uygulanmasında kamu gücü de kullanılır, icabında zora başvurulur. Millet için hukuk, pazar ve eğitim alanındakiler kadar net olmayan, yeterli esneme paylarına sahip başka standartlar da geçerlidir. Vatandaşların hayat tarzı ve tasavvuru ile alakalı düzenleyici, yol gösterici ve ıslah edici tedbirler alınır, ölçüler konulur. Millet kendi kimliğini taşıyan mensuplarından belirli bir davranış ve düşünüş tarzı, milli karaktere uygun düzgün bir yaşantı bekler. Ben, klan, kabile, cemaat vesairedeki kadar sıkışık bir alanda değildir. Topluluk içinde eriyip gitmesi de söz konusu olmaz. Fakat millet durumunda ben daha dolaylı ve daha sistemli mekanizmalarla kavranır. Fertlerin milli kimliği benimsemeleri, milli gurur ve heyecanı taşımaları, milli eğitim ve öğretim süreçleriyle temin edilir. Kitle haberleşme araçları desteğini hiç eksik etmez. Ortak hafızayı tahkime yönelik milli tarih çalışmaları sistematik hale getirilir. Belirli bir coğrafyadaki halkın ya da halklar yığınının milletleşme sürecinin başlarında yerleşik kadim dillerden veya lehçelerden biri merkezileşerek eğitim ve idare dili haline gelir. Bu millet inşasındaki ilk adım olmayabilir ama muhakkak ki en mühimidir. Milletin kimliği ve biz duygusu ortak dilin sunduğu imkanlar üzerinde yükselir. Grameri, lügati, ses uyumu sıkı bir şekilde tespit edilen bir dille iletişim kuran, eğitilen benler, biz duygusunu daha rasyonel, daha somut seviyede yaşayacaklardır. Ticaretin, bürokrasinin, eğitimin, kitle iletişiminin, yazılı edebiyatın dili, standartize edilmiş resmi dildir. Bu kodifiye dil sayesinde milli kimlik bizim her hücresine ulaşır, tesir eder, az ya da çok siner. Merkezi standart dil milletin bütününe aynı anlam şifrelerine, çağrışım yelpazesine, ses ahengine, konuşma ve yazma kurallarını sunar. Dildeki aynileşme hayatta da nispi bir benzeşmeye yol açar. Dilin standartizasyonu ilk defa millet durumunda yaşanmıştır. Milletten önceki topluluk hallerinde de bir yazışma dili vardı. Fakat bu dil kuralları, ritmi ve çağrışımlarıyla toplumun bütününde aynileşmiş değildi. Aynı dilin farklı ağızları birbirinden kopuk halde mahallelerinde yaşardı veya kişilerin resmi dili hiç işitmeden ya da anlamadan ömrünü geçirdiği olurdu. Millet halinde ise bunlar istisna kabul edilir. Farklı ana dile sahip olanlarla ilgili çeşitli uygulamalar gelişse de esas olan resmi standart dilin bütün yurttaşlar tarafından bilinmesi ve hayatın onun etrafında akmasıdır. Milletlerin milletleşme hikayeleri, modernleşme hikayeleri ile birlikte yazılır. Modernleşme pratiği millet için belirleyicidir. Tepeden inme aceleci, tamamen fiktif bir modernleşmenin yaşandığı bir siyasi coğrafyada zuhur eden millet ile tabii tarihi seyri içerisinde az çok kendiliğinden gelişen bir modernleşmenin doğurduğu millet arasında temelli farklar olacağı kuşkusuzdur. Modernleşmenin ev sahibi olarak milli devletlerini kuran, milli kimliklerini sağlam bir kültürel zeminde yükselten milletlerin sayısı pek fazla değildir. Bunlarda da milleti inşa eden öncüler vardır. Fakat bu öncüler zaten girilmiş olan bir yolu millet için temizlemişler, milli kimliği kültürel ve politik bakımdan tahkim etmişlerdir. Buralarda millet esas olarak sınıf mücadeleleri etrafında ve ekonomik kültürel bir zemin üzerinde yeşerir. Kurgulanmaktan ziyade örgütlenmiştir. Modernleşmenin doğduğu iklimde aydınlanma, sekülerleşme, sanayileşme, kentleşme, sınıf çatışmaları gibi tarihi süreç içinde yaşanan gelişmelere paralel olarak milletler ve milli kimlikler az çok kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Buna mukabil mevcut milletlerin büyük kısmı ise modernleşmeye sonradan katılan kıtalarda, imparatorluk veya sömürge bakiyesi ülkelerde eski patronların çizdiği sınırlar içerisinde neşvü nema bulmuştur. Buralarda millet büyük ölçüde bir projedir. Proje bir seçkinler grubu eliyle dizayn edilir ve uygulanır. Dil, kültür, milli kimlik, hukuki bürokratik yapı ile ilgili rasyonel hedefler ve programlar yürütülür. Mamafi kağıt üzerinde kusursuz görünen bu programların defolarını hayat ortaya çıkarır. İstenmeyen yan etkiler, hesaba katılmayan direnç noktaları belirir. Bürokratik elitin tasavvur ettiği millet ile gerçekte var olan arasında uyumsuzluklar, hatta çatışmalar belirir. Buralarda millet bir vakıadan ziyade bir idealdir. Asıl çatışma ekseni devlet ile milletleştirilmek istenen ve pek hesaba gelmeyen ahali arasındadır. İki taraf da mevzi başarılar elde eder. Uzlaşmalar ve kabullenmeler neticesinde nispeten eklektik ve suni fakat idare edilebilir, kendine özgü bir millet şekillenir. Eski alışkanlıklar yeni formlarla, geleneksel ilişki ve davranış kalıpları modern görüntülerle iç içe geçerler. Bu milletleştirme ameliyesi modernleşme ile beraber yürür. Her ikisi de iç içe geçmiş süreçlerdir. Birbirlerinin fonksiyonu gibidirler. Tepeden inme veya tabandan gelişen modernleşme yaşayan bir toplum milletleşme yoluna girmiş demektir. Burada belirleyici olan modernleşme çabalarındaki başarıdır. Eskiden yeniye süreklilik içinde bir geçiş yapabilen, ortak hafızada ve değerler sisteminde büyük kopuşlara yol açmayan başarılı bir modernleşme, millet dokusunda daha az komplikasyona yol açar. Milletleşme daha az sancılı, çatışmalı ve daha tam yaşanır. Dünya üzerinde birlikte var olan, birbirleriyle farklı karşılaşmalar yaşayan, çeşitli ilişkiler kuran milletler zaman yolculuklarını da beraber yapıyorlar. Zamana verdikleri cevaplar, uyum ve direnç kabiliyetleri güzergahlarını çiziyor. İçeriden ve dışarıdan gelen çift yönlü değişim taziki altında millet kendi zamanını yaşamaya devam ediyor. İçeride siyasi, ekonomik ve kültürel zeminde süren mücadele, kendi diyalektiğini yürüterek yeni sentezleri, yeni denge durumlarını ortaya çıkarırken, dünya sathında esen ekonomik ve politik rüzgarlar, millet devletlerin bünyelerinde sarsıntılara, ıslahat gereğine yol açıyor. Canlı ve dinamik bir bütün olan millet, bir isim, bir gerçeklik, bir tasavvur halinde var olmaya başladığı andan itibaren değişmeye de başladı. Gerek kavram olarak millet, gerekse tekil gerçekler olarak milletler, tarihi seyir içinde değişim dalgalarını göğüsleyerek ve dalgaların enerjilerini bünyelerine katarak bugünlere gelebildiler. Modern biz teşekkülleri olan milletler, milli kimliklerinin berraklığı ve sahiciliği, millet örgüsünün sağlamlığı ve zenginliği ölçüsünde kendi tarihlerinin yapıcısı oldular, kendi zamanlarının ruhuna katıldılar. Tarihin odağında veya kıyısında kuşatıcı çeperleri dahilindeki halklara gururu ve zilleti, harbi ve sulhu, ümidi ve bedbinliği, özgürlüğü ve istibdadı, refahı ve sömürüyü ya da aradaki muhtelif tonları yaşattılar. Kendi vadilerinde ben için sosyalleştirici ve yabancılaştırıcı, değer yüklü iklimler kurdular. Bünyelerinde taşıdıkları iktisadi, siyasi, etnik çelişkileri politika marifetiyle bir arada tuttular. Milletin bugün karşı karşıya olduğu global dalga onu her zamankinden fazla zorluyor. Millet devletlerin kanla, utkuyla çizilen ve asırlardır gümrüklerle, dikenli tellerle berkittikleri sınırları eskisi kadar katı ve aşılmaz değil artık. Paranın üretim süreçlerinin, tüketim kalıplarının milli sınırların dışına taşarak küresel zeminde yayıldığı bir devirdeyiz. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki patlama sayesinde dünya daha küçük, zaman daha hızlı ve bilgi daha yakın. Siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler millet çerçevesini aşıyor. Ortak pazar temelinde kurulan bölgesel entegrasyonlar giderek ete kemiğe bürünüyor. Finansal operasyonlar veya krizler artık bir iki ülkede değil, yerkürenin bütünü üzerinde yaşanıyor. Ülkeler iletişim ve ticaret ağları ile bağlanmış durumda. Hal böyle olunca geniş bir beynelmilel alan beliriyor. Milletlerin dahilde koydukları standartların hilafına yeni standartlar üreten bu yeni dünya zemini, ürettiği popüler evrensel kültür harcıyla varlığını pekiştiriyor. Millet altı kimliklerin ağırlıkları artıyor. Kısaca ve kabaca küreselleşme diye adlandırılan bu gidişat, milletlerin ölçülerini gevşetiyor ve dokularını seyreltiyor. Siyasi ve askeri güçler olarak dimdik ayakta duran millet devletler, makasın dışarıdaki ve içerideki uçları arasında giderek sıkışıyor. Bu gidişin sonu nereye varacak sorusuna gerçekçi bir cevap bulmak bugün için mümkün değildir. Millet tamamen tarihi seyrin dışına düşüp yeni biz formasyonları mı oluşacak, yoksa millet çerçevesi içinde yeni ufuklar mı belirecek? Soruyu şöyle tazeleyebiliriz. Milletler çağı sona mı eriyor, yoksa millet kendini mi yeniliyor? Bunun cevabını ancak tarih verebilir. O da bilinmeyen bir gelecekte. Çağların bir anda açılmadığını ve kapanmadığını, birbirinin içinde devam ettiğini düşünürsek bu sorunun o kadar da önemli olmadığını fark ederiz. Gelecekte yeni bir biz şekillenecekse bunun şimdiki zaman içinde tohumları var demektir. Mesele bu tohumların hangi toprakta ve iklimde yeşereceğindedir. Daha girifti ev sahibi olmak ya da sığıntı olmakta, kendi tarihlerini yaşamak ya da başkalarının tarihini yaşamak zorunda kalmakta. Her Roma yola çıkar. Roma dünyanın merkezidir, onu avuçlarının içinde tutar. Bildiği dünyayı hükümranlığı ve nizamı altına almıştır. Dünya da zaten onun bildiğinden ibarettir. Vakıa daha önce Büyük İskender, imparatorluğumuzun sınırları tanrıların dünyaya çizdiği sınırlardan başkası olmayacak diye haykırmıştı. Lakin İskender'in rüzgarı tarihi şöyle bir dalgalandırır. Halen güneşini olabildiğince doğuya taşır. Mamafi İskender iradesi kalıcı kurumlar bırakamadı, tarihe bir mihenk olamadı. Oysa Roma insandaki politik ateşini dev bir meşalede toplayarak eline aldı, onu hukukileştirdi, müesses kıldı. Yurttaşların rüyaları, misyonları, gururları oldu. Bir Roma yurttaşıyım, civic Romanum sözünde iftiharın, ihtirasın, üstünlük ve boyun eğdirme duygusunun keskin bir ifadesi saklıdır. Dittley'in söyleyişiyle Civic Romanum, medeniyeti her tarafa yayan, boyunduruk altına aldıklarını himaye eden, dik başlıları yola getiren Roma İmparatorluğu'nun vatandaşı olmanın verdiği taşkın gururu anlatır. Yollar Roma'dan çevreye, çevreden Roma'ya uzanır. Asırlar boyu insan iradesinin ve dünyevi otoritenin otağı olan Roma, tarihin bir dönümünde yola çıkma gereği duyar. İmparatorluğunu ve şehrini uhrevi otoritenin devasa örgütlenmesine, kiliseye bırakarak zaman ve mekandaki yürüyüşüne başlar. Konstantinopolis'e yerleşir önce, Şam, Bağdat, İsfahan, Kahire derken bir kez daha İstanbul. Akdeniz'in doğusunda bin yıldan fazla dolaştıktan sonra batıya yönelir. Kısa sürelerle Viyana ve Madrid'de kaldıktan sonra Paris'e ve Londra'ya yerleşir. Bir ara Berlin ve Moskova'ya da uğrar. Nihayet okyanusun karşı kıyısına geçer, tüm ihtişamı ve yönetme iradesiyle halen orada mükim. Bugünlerde Pasifik'in de karşısına atlamaya hazırlandığına dair işaretler ve havadisler var. Kuvvetle donanmaya inanmanın, güç temerküzüne tapınmanın ebedi remzidir Roma. Dünya devleti idealinin ilk teşebbüsü değil fakat ilk cisimleşmesi, insanın tarih yolculuğunun ana duraklarından çağları aşan bir iktidar ülküsü, insandaki hükmetme, boyun eğdirme, nizam verme güdüsünün zamanın ötesindeki büyük sembolü, kendisine yüklediğimiz bu anlamlar çerçevesinde dünya durdukça Roma'da yaşayacak. Yaşayacak fakat sabit kalamayacak. Zaman içerisinde yer ve şekil değiştirerek oluşunu devam ettirecek. İnsanın bilgi birikimi ve yaşama şartları ne kadar değişse de bazı temel özellikleri olduğu gibi yerinde duruyor. Hükmetme arzusu ve hükmedilme, yönetilme ihtiyacı, rasyonel hesap yapmanın yanında davranışlarının kökenindeki irrasyonel psişik öğeler, güç talebi ve güce tapınma gibi insanda hep var olan ve tarih boyunca birbirini karşılayan bazı özellikler Roma'yı, Roma ideasını ayakta tutuyor, yaşatıyor. Dünya çapında bir barış sistemi ve güvenlik ağı kurabilen ilk iktidar Roma'dır. Pax Roman, dünyevi otoritenin bilinen tüm dünyayı kanatları altına aldığı ve ona hükmettiği ilk durumun adıdır. Tarih içindeki seyri yeryüzü üzerindeki yolculuğu devam ediyor. İnsanın bilgi dünyası genişledikçe Roma'nın haşmeti ve kudreti de artıyor. Roma'nın azameti ve inhitatı tarih içerisinde tekerrür ediyor. İnsan yürüyen yoldur. Tarih insanlık denilen mutasavver varlığın geçtiği mücerret bir yoldur. Durup yola bakan şuur onu görmek istediği gibi veya görebileceği şekilde görür. İnsanlık denilen mutasavver varlık nerede olduğunu, nereden nereye geldiğini bilmek ihtiyacı duyar. Bu niyetle geride bıraktığı yolu kendi tarihini bugünden düzenlemeye bakar. Onu düzgün, anlam dolu, değer yüklü bir güzergah olarak şimdiden geçmişe doğru oluşturur. Tarihin gerçekliği insanlığın yaşanılmış olmasını bugün umduğu bir gerçekliktir. Geçmişte nelerin yaşandığından, insanlığın nereden nereye geldiğinin bilgisinden ziyade bugün durduğumuz noktayı tutarlı kılacak, onu haklı çıkaracak bir tarihe ihtiyacımız vardır. Yol bir soyutlamadır. Geçmişe doğru istediğimiz gibi kurgularız onu. Önümüzde ise zaten bir yol yoktur. Her adımda onu biz açarız. Esas olan yürüyüştür. Her adım yolu geriye doğru silikleştirir, geleceğe doğru açar. Evveliyatı hafıza içinde soluklaşan, sonu bilinmeyen bir yolculuktur insanlık tarihi. Ondaki tekrarlar, ilkler, hamleler, değişmezler, ilerleyiş ve gerileyişler en son atılan adıma göre tespit edilir. Her yeni adım meçhule doğru atılır. Şimdiyi kavrayabilmek, hale ışık tutabilmek insanlığın sırtındaki ağır yüktür. Müphem geçmişten meçhul geleceğe atılan her adımda bu yük de taşınır. Soyut bir bütün olarak insan türünün dünyayı ve kendini ne hale getirdiği, ulaştığı veya düştüğü düzey geçmişin müphem gerçekliğine kıyasla bilinebilir. Bugün geldiğimiz noktada bütün ağırlığı ve belirsizliğiyle maziyi de beraberimizde taşıyoruz. Nesilden nesile aktarılan soluk hatıralardır mazi veya evraka kaydedilmiş malumat yığını. Bize dil gibi bir hediyesi de vardır ki onunla öncekilere bağlanırız, şimdikilerle anlaşırız. Yürüme iradesi ve kudreti tükenmedikçe insanlık kendi yolunu açmaya devam edecek. Zamanının ve dünyasının sonuna doğru ilerleyecek. İleride ne ile karşılaşacağını, nelere çatacağını ve neye yol açacağını bilmeden yürümeye devam edecek. Zamanın yüzünde sürüp giden, zamanın küçük adımları birleştirerek muazzam bir tarihi seyre çevirdiği bir yürüyüştür bu. Yürüyen insandır, canlı, müşahhas bir varlık olan insan. Sıkıntıyla ve şevkle sürüklediği ömründe alışkanlıklarla, tutkularla, zaruretle döşenmiş bir yolu geçip giden insan. Bu dünyada yaşanan her ömürden geriye kimisilik, kimi belirgin izler kalır. Şayet zaman izimizi hepten yok etmemişse insanlığın büyük tarihi seyrine katılabiliriz. Zamanın girdabı cismiyle olmasa da insanı ismiyle, fikriyle ve yapıp ettikleriyle geleceğe taşıyabilir. Şimdi eyleyeceğimiz bir işle, söyleyeceğimiz bir sözle, kuracağımız bir eserle veya sergilediğimiz iradeyle tarihin akışına etki edebiliriz. Mağrur Roma yurttaşı olmak bir idealdir. Buna karşılık mütevazi, mütekamil bir şahıs olmak da bir başka idealdir bizim için. Bunlar arasında belki farkına bile varmadan tercih yapmak durumundayız. Tercihimize göre hayatımız bir istikamet bulacaktır. Kitlelerin, toplumların ve milletlerin de tercih anları gelip çatabilir. Onların ikbalini yahut zevalini belirleyen gerçekle ve tarihin akışıyla kurdukları ilişkidir. Tarihin çöp sepeti Romalı olmadığı halde Romacılık oynayan siyasi toplumlarla doludur. Dokuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 120.